Tarih ve Çocuk. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz. Tarih ve Çocuk programında birlikteliğimiz başladı. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor programı. Kumanda masasında Serpil Korkmaz, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz bu program dizimizde sizlere Cumhurbaşkanlığı forsumuzda yer alan her bir yıldızın temsil ettiği bir büyük tarihte kurulmuş Türk Devleti'ni anlatıyoruz. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan 1920'de meclisin açılışını anlatmıştı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam bundan sonraki gelişmeler ne şekilde cereyan etti?
Meclisin açılmasından sonra milli mücadele ile ilgili kararların meclis önerisiyle, meclis gündeminde değerlendirilerek alındığını ve artık Ankara'dan bütün yönetimin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin almış olduğu kararlar içerisinde bu karara itiraz eden taraflar da yer yer olabiliyordu. Ancak Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun burada, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu diyebildiğimiz Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun temsil heyeti ve daha sonra yapılan seçimlerle de Anadolu'da oluşan milli mücadele öncülüğünün gerçekten de mecliste kurucu bir rol üstlendiğini görüyoruz. Düzenli ordunun kurulması kararının burada alındığını, düzenli ordunun kurulması ve devlet teşkilatının yeniden oluşmasıyla birlikte buna itiraz eden bazı zararlı cemiyet taraftarlarının veya işgal yanlısı, işte İngiliz Muhipleri Cemiyeti gibi veya manda ve himayeciler diye bildiğimiz çeşitli azınlık gruplarının veya milli varlığa zararlı cemiyetlerin ortaya çıkmasıyla Anadolu'da yeni bir devletin kuruluşuna itiraz eden çeşitli varlıklara karşı da alınan tedbirler konusuna baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve aldığı kararlara itiraz eden bazı isyanlar çıkmıştır. Anadolu'daki bu isyanlar gerçekten de milli mücadele sırasında hıyanet olaylarıyla da ilgilidir. Çünkü bir taraftan milli mücadele İstiklal Harbi verilirken diğer taraftan içeride isyanların çıkmış olması hüzünlü bir tabloydu. Bu durumda düzenli ordunun derhal oluşturulması ve akabinde de milli mücadelenin her açıdan içeride ve dışarıda verilmesi gibi bir büyük mücadele içerisinde olunduğunu görüyoruz ki
hocam,
milli mücadelede Büyük Millet Meclisi burada bir takım kararlar almak zorunda kalmıştır.
Hocam az önce söylediğiniz konu çok önemli. Bundan özellikle sanki bir ders çıkartmak gerekiyor. Düşmanla uğraşırken bir de içerideki hainlerle uğraşmak durumunda kalıyoruz.
Evet. Onlarca isyandan bahsedebiliriz. Bu isyanlara şimdi bu programda girdiğimiz zaman sadece programdaki isyanlar konusunu anlatarak bile programı tamamlamamız mümkündür ki gerçekten ibretlik tablolardır. Düzenli ordunun kurulmasına Anadolu'daki Kuvayi Milliye adını vermiş olduğumuz milli mücadele yanlısı çetelerden de yer yer itirazlar oldu. Çünkü düzenli ordu içerisinde görev alamayan bazı Kuvayi Milliye liderlerinin buna itiraz ettiklerini görüyoruz. Az da olsalar bunların da cezalandırılmaları ve isyanlarının bastırılmasıyla da Büyük Millet Meclisi'nin meşgul olduğunu görüyoruz. Anadolu'nun doğusunda ve batısında bu tür olayları kısa sürede bastırmış olan Büyük Millet Meclisi 1921 yılında Yunan kuvvetlerinin Bursa'ya doğru ilerlemesi, Anadolu içlerinde Kütahya'ya doğru ilerlemesi üzerine Bursa ve Kütahya önlerinde tedbir almaya başladı. Düzenli ordu birlikleriyle alınan bu tedbirler tarihimizde ilk milli mücadele savaşları olarak kaydolunmuştur. Nitekim 1. ve 2. İnönü Savaşı ismiyle bilmiş olduğumuz bu savaşlar Yunan kuvvetlerini, İngiliz desteğindeki Yunan kuvvetlerini durdurmaya yönelik hareketlerdir. Ve durdurmada başarılı olunmuştur ve geri çekilme harekatı da sonrasında gerçekleşmiş olmakla birlikte Eskişehir-Afyon hattında yine ikinci bir muharebe daha olmuş. Bu Anadolu'daki milli mücadelenin içeride yaşanan isyanlara karşı vermiş olduğu mücadele sırasındaki savaşlardır aynı zamanda. Bir taraftan cephede savaşırken diğer tarafta da Büyük Millet Meclisi içeride büyük bir hazırlık yapmak ile meşgul oluyordu. İşte bu savaşlar içerisinde en önemli kritik noktalardan birisi, milli mücadelenin artık ya istiklal ya ölüm şeklinde dönüştüğü Sakarya Muharebesi'dir. Ve bu muharebe sırasında Büyük Millet Meclisi olağanüstü yetkilerle Mustafa Kemal Paşa'yı başkomutan olarak seçmiş ve atamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde gerçekten bir kurmay heyetinin, bir subaylar heyetinin yönettiği savaş büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Savaşın içerisinde bugün de dünya harp tarihine ders olacak nitelikte taktikler ve stratejiler uygulandığını görüyoruz. Buna göre Ankara yakınlarına kadar ilerlemiş olan Yunan kuvvetlerine karşı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bu vatan kurtarılamaz şeklinde verilmiş olan bir talimat neticesinde İstiklal Harbi'nin o en uzun süren gerçekten de hayati öneme sahip milli savaşı, İstiklal Savaşı zaferle neticelenmiş. Büyük taarruz başlamıştır ardından.
Ve 1922 hocam.
Barış görüşmelerinin başlamasına neden olan, gerçek anlamda bir pazarlıkla barış görüşmelerinin başlamasına neden olacak olan Mudanya Ateşkes Anlaşması'na götüren zaferinde en önemli başlangıç noktası Sakarya Muharebeleridir. Sakarya Muharebelerinin zaferle neticelenmesi burada gerçekten millet, ordu, devlet teşkilatının hep birlikte el ele vermesiyle gerçekleştirmiştir ki bu konuda en önemli kararlar yine meclis tarafından alınmış olan Tekalif-i Milliye adıyla bildiğimiz bir vergi ve savaş için yardımlaşma kampanyasının adıdır. Buna göre her vatandaş evinde bulunan yiyecekten, giyecekten orduya yardım edecekti. Mümkünse arabasından, atından, her türlü silahından veyahut da mutfağından paylaşacaktı. Böylece Anadolu'da milli bir seferberlik başladığını görüyoruz. Anadolu'daki milli mücadelenin büyük taarruzla neticelenmesi ve zaferle sonuçlanmasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bugün de kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda en önemli noktalardan birisi şüphesiz ki Dumlupınar ve Büyük Taarruz Zafer Bayramı neticesinde Yunanlıların İzmir'den çıkarılmaları ve tabii ki Büyük Taarruz'un hemen akabinde Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın yapılması ve Lozan görüşmelerine giden yolda biz Ankara Milli Mücadele Meclisi'nin büyük bir sevinçle zafer kutlamalarını da ilk defa o zamandan başlattığını görüyoruz. Devletin yönetilmesiyle ilgili de ilk defa o zamanda alınan kararların önem arz ettiğini ifade edebiliriz. 1923 yılına gelindiğinde artık Lozan Anlaşması görüşmeleri uzun süre kesintiler de olsa başlamış bulunuyordu. Ve
çok çetin müzakereler hocam.
Çok çetin müzakereler Avrupa'nın tam ortasında İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleşti ve 24 Temmuz 1923 günü böyle bir anlaşmanın imzalandığını görüyoruz. Lozan Anlaşması diyebiliyoruz. Uluslararası bir anlaşmaydı ve savaşa dair taraflar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları ile ilgili bütün devletler bu savaşta taraf olarak barış görüşmelerinde de bulunmuşlardır. Neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim şekliyle ilgili kararların da bu yılda alındığını görüyoruz ki uluslararası görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti isminin henüz o tarihlerde Cumhuriyet ilan edilmediği için tam olarak kullanılmamasından kaynaklanan bir eksiklik vardı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tabirini 1923 yılının 29 Ekim günü Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir olay olarak görmekteyiz ki Cumhuriyet'in ilanı milli bayramlarımız arasında bugün de 29 Ekim gününde kutlanılmaktadır.
Çok tarihimizde önemli bir gündür hocam. Evet.
Ardından baktığımız zaman Cumhuriyet'in ilanından hemen önce gerçekleştirilmiş olan bir takım reformlardan da bahsedelim. Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilanı. Çünkü saltanat kaldırılmıştı ama padişahlık mı olacak, başka bir yönetim mi olacak bu konuda çeşitli sorular, tartışmalar gündeme geliyordu. Neticede saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyet'in ilanı birbiri ardınca gerçekleşmiş olaylar olarak görülmektedir. Tabii bu
yeni devletin ihtiyaçları var hocam.
Yeni devletin ismi de böylece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ortaya çıkmıştır. 1924 yılının 3 Mart gününde gerçekleşen inkılap kanunlarıyla da halifeliğin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat adıyla bildiğimiz eğitim öğretim reformu sürecinin başlaması ve Tevhid-i Tedrisat kanununun kabul edilmesiyle birlikte Türkiye tarihinde milli eğitim sisteminde de temel bir kanun ortaya konulmuştur. Ve meclisli yönetim benimsenerek böylece hükümet ve cumhurbaşkanlığı makamları da kesin şekilde ifade edilmiş, tanımlanmış bulunmaktaydı. 1925 yılında, 26 yılında sosyal ve siyasal alandaki reformlara, girişimlere devam edildi. Bunlar arasında takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklikler, hukuk alanında medeni hukukun kabul edilmesi, medreselerin denklik verilmek suretiyle kapatılarak milli eğitime devredilmesi ve tabii hangi düzeydeyse öğrenciler denklik sınavlarından geçmek suretiyle mekteplere, liselere kaydediliyorlardı. Ve üniversite reformu 1933 yılında eğitim alanındaki yenilikler arasında görülüyor. Evet. İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında henüz bu İzmir'de yapılan bir kongre olarak görülmektedir. Birinci İktisat Kongresi olarak bilinmektedir. Sakarya Savaşı sırasında Ankara'da da bir Marif Şurası toplanmıştır. Ardından birinci Marif Şurası aynı zamanda daha sonraki şuraların da temelini oluşturmaktadır. Heyeti ilmiyelerin ortaya çıkması Türkiye'deki milli eğitim politikaları açısından belirleyiciydi. 1928 yılında Harf İnkılabı ile birlikte Türkiye'de yeni bir Türk alfabesinin Latin esasına dayalı olarak yeni bir fonetik dizimin benimsendiğini görüyoruz. Bu kısa bir hazırlıktan sonra gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanında da alfabe ile ilgili tartışmalar vardı. İnkılaplar arasında çok partili hayata geçiş denemelerinin de 1926 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın 25 ve 26 yılında denendiğini görüyoruz. 1930 yılında da Serbest Cumhuriyet Fırkası denenmiştir. Ancak çeşitli iç olaylara sebep olması nedeniyle bu denemelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ve bu partilerin kendilerini feshetmesi veya kapatılmakla sonuçlandığını görüyoruz. Nitekim Atatürk zamanında bir takım isyanlar da yer yer baş gösteriyordu. Devletin bir taraftan Musul meselesiyle, diğer taraftan adalar ve Irak'taki sınır meseleleriyle, içerideki bazı olaylarla meşgul olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1935 yılından itibaren İkinci Dünya Savaşı'nın da emareleri belirmeye başlamıştı. Atatürk zamanında sanayi alanında da yeni adımlar atılmıştır. Özellikle demir yollarında, fabrika kurulmasında, yine iktisat alanındaki reformlara baktığımız zaman hem siyasal anlamda hem de ekonomik sahadaki, sosyal sahadaki gelişmelerde yepyeni bir devletin inşası için, modern bir devletin inşası için temeller atılmaya çalışıldığını görüyoruz.
Fakat çok kısa bir zaman aralığında Güray Hocam, çok önemli işler yapılmış, yeni müesseseler oluşturulmuş, bir devlet birdenbire tarih sahnesinde tekrar o anlı şanlı yerini almak üzere adımlar atılmış, zor dönemler.
Evet, çok zor ve gerçekten de baktığımız zaman medeni kanun, işte kadınların seçme ve seçilme hakkını kullanmaya başlaması, 1933 yılındaki üniversite reformu ve üniversite reformunun dışında milli eğitim alanındaki, eğitim öğretim alanındaki reformlar, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması ve birçok üniversitenin temelinin 1935-36 yılında fakülteler bazında açılarak Ankara'da ve İstanbul'da açılarak Anadolu satına yayılmaya başlaması bu dönemde başlamıştır. Türkiye'nin gerçekten devletçilik politikasında en temel unsurları, inkılapçılık ve yenilikçilik anlamında en temel politikaları bu dönemde belirlediğini, devletin içeride ve dışarıda milliyetçilik temelinde, milli kültür ve milli eğitim temelinde inşa edildiğini görüyoruz.
Evet, değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Tarih ve Çocuk programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim, sizler sağ olun.
Ve değerli dinleyicilerimiz, şimdilik hoşçakalınız. Haftaya görüşmek umuduyla. Tarih ve Çocuk.